Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün moda bahçelerinden bir tanesinden size sesleniyoruz. Ben Aysim Türkmen ve bugün konuğum Sayın Osman Erbek'le bir aradayız. Hoş geldin Osman.
Hoş bulduk.
Osman'la daha önce de program yapmıştık. Kendisi doçent doktor, tıp doktoru ve Türk Toraks Derneği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı. Bugün programımızda sağlıktaki dönüşümün belki de son noktası diyebileceğimiz şehir hastaneleri üzerine konuşmayı istiyoruz. Bu konuda sohbet edeceğiz. 2010'lardan itibaren başlamış olan bir süreçten konuşuyoruz. 2013'te evet, sanırım ilk.
Hızlanarak da devam eden
şehrin biraz kıyısında ve devasa büyüklükteki bu şehir hastaneleriyle ilgili. Evet.
Evet.
Neler söyleyeceksin?
Şehir dışının şehir hastaneleri aslında, değil mi?
Suburbia. Kent dışı.
Kent dışı ama işte ne yazık ki imajın gerçekliği aştığı bir ortamda şehir dışı hastaneleri şehir hastaneleri olarak pazarlanabiliyor. Ne yazık ki hemen hemen her kentte şehrin ulaşım ana hatlarının oldukça dışında olmasına rağmen ne yazık ki pazarlamanın bir sonucu olarak şehir hastanesi olarak lanse edilmiş durumda. Önemli özelliklerinden biri senin dediğin gibi çok büyük, devasa olmaları. Hatta şimdi COVID-19 salgını bağlamında bu büyük hastanelerin yüksek yatak kapasiteleriyle hastaların derdine derman olacağı da iddiası var. Ama yine bilinmeyen, toplumdan ağırlıkla saklanan bir gerçeklik olarak açılan her şehir hastanesi için veya daha doğru bir cümleyle açılan her şehir dışı hastanesi yatağı için şehrin merkezinde bulunan eski devlet hastanelerinden birinin yatağının kapatılmak zorunda olması. İş sözleşmesi gereği açılan her yeni yatak yeni işverene karını arttırabilmesi için şehirdeki merkez devlet hastanelerinden birinin yatağının kapatılma zorunluluğuyla olması. Böylece şehrin gerçekten içinde bulunan kamu hastane yataklarının azaltılarak şehir dışında özel ve kamunun yeni birlikte oluşturduğu yeni hastane tipinde müşteri veya hasta yaratma çabaları diyebiliriz herhalde.
Yani bir modelden başka bir modele bir geçiş süreci tanımlıyorsun sanırım, değil mi?
Evet öyle. Ağırlıkla bugüne kadar şehir hastanelerinin özellikle ekonomik altyapısı çok tartışıldı. Şehir hastanelerinin
nasıl finanse edildiği?
Evet ve bu finansman modelinin ne kadar büyük bir ekonomik zorluklara yol açtığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin üzerine nasıl 25 yıl boyunca ağırlığı taşıyacağı ifade edildi ki hepsi doğruydu. Çünkü mevcut şehir hastanelerinde her bir hastane yatağının imal edilme finansman süreci bugünkü benzer hastanelerle kıyaslanmayacak kadar kat be kat daha fazla. Bu çok açık bir yeni rant alanıydı. Ama şehir hastaneleri sadece bu ekonomik talana indirgenemeyecek kadar komplike. Senin de dediğin gibi sağlıkta dönüşüm programının yeni ve geleceğimizi de etkileyen çok önemli bir çerçevesi.
Peki bu yeni form, yeni şehir hastanesi formu hekimlikte neleri değiştiriyor? Hastayı algılamada neleri değiştiriyor? Hekimlik etiğinde neleri değiştiriyor?
Çok güzel bir soru. En doğru yanıtı halen bilmiyoruz ama yaşıyoruz. Bunu bildirecek, gösterecek olan da biraz sizsiniz aslında, sosyal bilim alanı. Sosyal bilim alanı yapacağı araştırmalarla tıp alanındaki bu yeni sağlıksal mekanın tıp etosu, meslek etiği, sağlık çalışanlarının ekip hizmeti içerisinde nasıl bir dönüşüme yol açtığını ve açacağını ve halen açıyor olduğunu göstermeli. Bu yüzden sizin alanınıza şiddetle ihtiyacımız var sosyal bilim açısından. Ama mekanın varoluşsal olduğunu biliyoruz. Mekanın içinde bulunanları sadece istihdam eden, barındıran mekanları olmanın ötesinde onların varoluşlarını da değiştirdiğini biliyoruz. O yüzden hiç şüphesiz ki meslek etosuna da bir etkisi olacak. Bunun en büyük etkilerinin tanımlandığı biçimiyle, azametle, büyüklükle ve yine temel amacı olan pazarlamayla doğrudan ilişkili olacağını da bugünden öngörmek herhalde bir kehanet olmasa gerek. Aslında belki de hani biraz daha rahat da anlaşılması açısından ifade edebiliriz. Hekimliğin bir meslek olarak toplumun içerisinde ayrı bir sınıf, ayrı bir tabaka olarak tanımlandığı alandan bugüne kadar mesleğin etosunu ve gelişimini takip edersek, belki de Türkiye için ifade edersek Nubar Terziyan tipi hekimlikten bir başka hekimlik modeline doğru hastane tipine geçmiştik. O zaman benzetmeyle söyleyecek olursak hastane tipi hekimlik Nubar Terziyan tipi hekimlikten bir dönüşümdü. Şimdi hastane tipi hekimlikten şehir hastane modelinin etosunu belirleyeceği yeni bir başka hekimlik, bir sağlık, bir tıp algısı modeline dönüşüyoruz demektir.
Nubar Terziyan modeli dediğin, yani Yeşilçam'da gördüğümüz, evet, o filmlerde gördüğümüz
tabii.
Hekim Nubar amca.
Aynen öyle.
Hekim amcamız, doktorumuz.
Babacan tavırlı,
dünya tatlısı. Nasıl bir modelden bahsediyorsun yani?
Örneğin Marksist literatüre sığınarak konuşursak üretim araçlarına sahip bir hekimlik modelinden bahsediyoruz. Hatırlayın Yeşilçam filmlerinde Nubar amcamız, Nubar babamız, o tatlı hekim siyah bir çantasıyla gelirdi eve. O onun üretim aracıydı. İçinde stetoskopu vardı, iğnesi vardı. Hani tüp gaz şeylerin üzerinde iğneler yıkanır, temizletilir ve öyle yapılırdı. Hem tanıyı koyar, hem ilacını veren bir tür total hastaneydi. Her şey onun tek elindeydi. Tek karar vericiydi hiç şüphesiz. Bir başka metoda, laboratuvara, filmlere ihtiyacı yoktu. O gördüğü zaman tanırdı hastalığını. Kişisel deneyimi çok değerliydi ve çok daha önemli bir bulgu, evin içerisine gelen bir hekimlikti. Evin içerisini bilirdi Nubar amca, evin iç tartışmalarını bilirdi, evin genç kızının kime aşık olduğunu ve nasıl ince hastalığa yakalandığı bağlantısını kurardı. Bolca yemek yemeyi, o evin tenceresinde neyin kaynadığını bilerek söylerdi. Hekimin aslında o dönem o ailenin, o eve geldiği mülkün bir parçası olduğunu, bağımsız da olsa bir parçası olduğunu görmek lazım. Böyle bir hekimlik modeliydi. Bu özellikle literatürde yatak yanı tıbbı diyerek hekimlerin görece özgür, kendi başlarına karar verebildikleri ve mülk sahipleriyle aristokratlar başta olmak üzere mesleki otonomilerini bağımsız olarak pazarlayabildikleri, sözleşme imzalayabildikleri bir hekimlik modeliydi. Bu anlamıyla hekimler güçlüydü. Tıp algısının tek belirleyicisiydi. Pek ekip çalışmasından söz edebilmek mümkün değildi. Hekimler ve diğerleri diye bir hayatı tüm dünyaya ayırt edebilmek mümkündü. Çok güçlü, egosu yüksek ama egosu yüksek olduğu kadar da babacan, aynı babamız gibi yeri geldiğinde döven, hat bildiren ama çok sevecen, bizim iyiliğimizi isteyen bir modeldi bu hekimlik algısı. Bilmiyorum, böyle mi hissederdiniz siz de hasta olarak?
Hasta olarak nasıl hissettiğimi uzun uzun başka şekillerde de tartışırız. Çünkü dediğin gibi bir de hani orada otoriter de bir hani hep bir tavır var.
Evet, babacan bir otoriterlik.
Babacan bir otoriterlik.
Korkulan ama aynı zamanda sevilen. Evet. Aynen öyleydi.
Onların da tartışılması gerekiyordu.
Şüphesiz tabii. Öyle. Hani hastanın herhangi bir itiraz edebilme, ona karşı çıkabilme ve babanın otoritesini, fallik imajını sorgulamayabilme, sorgulayabilme hakkı zinhar yoktu tabii. Ama baba da sorgulanamazlığının karşısında kanatlarını o yavrusunu içerisinde alacak tarzda hastasını çekip çeviren, kollayan, onun için yeri geldiğinde fedakarlıkta bulunan bir adanmışlık hali de mevcuttu. Artı eksi demeden tanımlamaya çalışırsak, her şey bir karşıtını da bünyesinde barındırıyorsa tüm olumluluklar kadar olumsuzluklar iç içeydi. Ama böyle bir modeldi. Bu modelin kanaatimce bugün ders çıkarmamız gereken en önemli noktası hastayı bir bütüncül olarak yaşamıyla, kimliğiyle, sınıfıyla, yediği içtiğiyle, evdeki kavgasıyla, evin iç çekişmeleriyle, işiyle bir bütün olarak tanımlayan, kapsayan bir hekimlik algısıydı.
Şimdi bir de hastane modelinden bahsettin sen.
Evet.
Yani bu hasta yanı modelden hastane modeline geçiş oldu. Yani biraz aslında konaklardan apartmanlara geçiş gibi bir süreçten bahsediyoruz sanki.
Evet, bir tür modernite değişimi diyebiliriz buna. Bunun temelinde de aslında bakarsanız biraz Fransız devrimi yatar. Fransız devrimi öncesinde aristokratların özel hekimleri vardı. Çünkü aristokratlar güç sahibiydi. Hem ekonomik hem sosyal statü anlamıyla ve kendilerinin sağlığı için hekimleri yanı başlarında tutuyorlardı. Ama ilginç bir vaziyette tarihte gösterilmiş ki hekimleri yanı başlarında tutmak onlara sağlık pek getirmedi. Hatta ölmelerine nedenlerinden oldu. İliç'i anarsak hani hekimlerin bu anlamda ölümü çok azalttığına dair tüm iddiaların hekimler tarafından üretildiğini iddia eder. Hayat gerçekten biraz ona benziyordu. Çünkü hekimin oradaki birincil amacı aristokratın hala özel hekimi olmaya devam ettirme çabasıydı. Bu yüzden aristokratın sağlığı için doğru olanları değil, aristokratın hekimi olabilmesi için aristokratı mutlu edebilecek şeyler söylemek zorundaydı. Hani tütün onun sağlığına zararlıysa, tütünün sağlığına zararlı olduğunu söylemektense onu daha mutlu edebilecek şeyler söylemek tercih ediyordu. Aynı biraz bugün açısından bakarsak müşteriyi memnun etmek gibi kendisine ekonomik ve sosyal statü sağlayan aristokratı mutlu etmeye çalışıyordu. Aristokratın hayatında bunun karşılığı ise sıklıkla hastalık ve ölüm oluyordu. Çünkü hekim doğruyu söylemektense onun daha hoşuna gidecek şeyleri söylüyordu. Bu aristokratın ölümüne ve otomatikman da aristokratın hekimlerinin işsiz kalmasına neden oluyordu. Hayat ne zaman değişti? Fransız devrimi ile birlikte aristokratlar sınıfının uzunca bir kattine gidildiği zaman, ortada aristokrat sınıfı kaldırıldığı zaman hekimler artık aristokratlardan bağımsız olarak bir başka istihdam modeline geçmeliydi. Bu da hastane tipi modeldi.
Evet, hastane tipine nasıl geçildi? Şimdiki hani kafamızda oluşan soru o. Nubar Terziyan modelinden yani apartmanlara geçiş sürecini, evet. Konaklardan apartmanlara geçiş sürecini şimdi merak ediyorum.
Tabii Fransız devrimi özgürlük, eşitlik vurgularının yanı sıra ona hükmünü nakşeden kapitalizmle de iç içedir. Bu anlamıyla da bir başka üretim biçimine doğru evrildik. Bu üretim biçimi kendi mesleki etosunu da hekimlik alanında, tıp alanında yarattı. Bu toplanmış merkezlerde bir tür Fordist üretim açısından bakarsanız bir tür fabrika tarzı üretim modeliydi bu. Bunun içerisinde sağlık çalışanları iş bölümüne göre farklı departmanlarda çalışıyor ve önüne gelen aracın aynı hasarlı yapısını gibi onarmaya çalışan, bunun içinde teknik yardım isteyen bir süreçte hani Descartes'ten bakarsak düşünüyorum o halde varım noktasında bir tür beyin bilgisayar, akciğer dediğimiz şey nefes borular, boru, tahliye boruları, aynı şekilde boşaltım sistemi vücuttan dışarıya çıkartılan tahliye boruları, kalpte emme basma tulumbayla akla tabi kılınıyordu. Akıl, rasyonel akıl, organların çalışma prensiplerini her bir parça üzerinde inceleniyor ve bu parçanın özelleşmiş uzmanlık alanlarını yaratıyordu. Ki ben de bu uzmanlık alanlarından birinde akciğerdeki nefes borularına bakan kaportacı noktasıyla benzer bir statüye kavuşuyordum. Tabii ki toplumsal statümüz aynı değil. Bir kaportacıyla bir hekime birlikte aynı taraftan bakabilmek bugünkü algı dünyamızda kabul edilebilecek bir nokta değil ama Descartes'in o kartezyen felsefesi, akılla bedenin iki ayrı şey olduğu, bedenin biraz teferruat olduğu ve bir tür araçsallaştırılabileceğine dair model, hekimlik alanında da bizi artık teknik bir arabanın parçalarını tamir eden kişiler anlamıyla bir teknisist tarafa doğru itiyordu. Ki yine dönemin tablolarına baktığımız zaman, ilk anatomik otopsilerine baktığımız zaman bu teknisyenlerin aynı kaportacılar gibi ağırlıkla erkek olduğunu da görüyorduk. Bu yüzden Kartezyen modelin bir eril, ataerkil ve aynı zamanda heteroseksist, beyaz ve fobik bir tarafı olduğu çok aşikar ki hekimle mührünü vuruyordu.
Babacan olanlar da. Yani hiç mesela bir Nubar Terziyan'ın bir hanım versiyonunu gördük mü? Var mıydı? Ben mi yoksa atlıyorum?
Hanım versiyonu olabilir ama fahişe versiyonu hiçbir zaman olamadı. Milletle Aspasya'yı burada anmak lazım. Dönemin antik çağında İonya'daki çok toplumda el üstü tutan bir seks işçisi ama aynı zamanda hekimiydi aslında, toplumsal hekimiydi. Kadınların üremeden nasıl sevişebileceklerine dair ilk ipuçlarını tanımlıyor. Ve kadın hareketinin hekimlik açısından önemli bileşenlerinden biriydi. Tabii ki tıbbın erkek tarihi Aspasya'ya yazmayacaktı. O aynı ancak Hipokratlarına yazabilirdi. Freudian analizlerini yapabilirdi. Ama asla kadınlar kendi tarihlerini yazmadan yazılmasına izin vermeyecekti.
Bizim Aspasya üzerine bir projemiz var.
Çok sevindim.
Umarım gerçekleştireceğiz. Buradan da o dileğimizi...
Çok sevindim.
Dünyaya duyuralım. Bir şey daha soracağım. Bu sorum da kaportacılarla ilgili. Türk Toraks Derneği'nin diğer hekimlik dallarına göre daha farklı bir sosyal algısı olduğunu ben hissediyorum. Organize ettiği kongrelerdeki çağırdığı konuşmacılar, evet, tanıştığım arkadaşlarımız, senin olduğun gibi. Neden özellikle bu grup diğer hekimlik dallarına göre daha sosyal bilimlerle yakın?
Çünkü toplumsal karşılığı da var aslında bu farklılığın. Ciğer beş para etmez. Dikkat ederseniz hep öyle söylenir. Yani ciğeri beş para etmez adam falandır diye. Hakikaten ciğer piyasa mekanizmasında para eden bir şey değil. O yüzden bizim alanımızda da baktığımız zaman böyle para pul işte uğraşmayanların daha çok meslek hastalıkları, verem gibi ciğerin hani parasız pulsuz insanlarla uğraştığını, ama alanın girişimsel bronkoskopi gibi hani bedeninize bir şeyi sokmakla ilgili taraflarının veya alerji gibi, şimdi önümüze gelen herkesin alerjik olduğu bir tabloda onların da çok para getirdiğini biliyoruz. O yüzden hani niye Toraks Derneği farklıysa, bu ciğeri beş para etmez kökeninden kaynaklanıyor. Gerçekten verem böyle bir şey. Yine Nubar amcalara babalara dönersek, veremin ince hastalık olduğu tariflenirdi. Hani zengin kız fakir oğlanın kara sevdasıyla verem olunur. Yani verem aslında sadece bir basilin yarattığı hastalık değil, toplumsal kültürün yarattığı bir hastalık olarak değerlendirilirdi. Bazen kara sevda, bazen başka, ama sosyal faktörlerin hastalığa yakalandığını anlardı verem olan ve onu takip eden hekim. Bu diğer alanlarına da yansıdı. Yani hastalığa bir bütüncül bakmak, sadece bir mikrobun veya bir etmenin sonucunda hastalandırma hali değil, onu sosyal, sınıfsal kimlikleriyle birlikte bir yaşamın parçası olarak bakabilme becerisi bugün göğüs hastalıkları uzmanını hakikaten daha diğer alanlara göre farklılaştırdı. Ama zannetmeyin diğer alanlarda yok. Örneğin kardiyolojinin de biz biliyoruz ki sosyal alanla çok ilişkisi var. Örneğin yine ataerkil bir bakış açısıyla kalp hastalığına sahip kadınların erkeklere göre daha az tedavi gördüğünü biliyoruz. Kadınlar kanser olduğu zaman daha az tedavi seçeneklerine ulaştıklarını biliyoruz. Yani aslında hem cinsiyet hem sınıfsal olarak sağlık hizmetinin her alanında bir ayrımcı pratiğin doğal olarak tırnak içerisinde içkin olduğunu biliyoruz. Ama bunu dert etme veya etmeme hali var. Kardiyolog hekim meslektaşlarımı tenzih ederek söylersem, kardiyoloji çok para getirdiği için, stentler çok para olduğu için, hani böyle kadın gibi, sınıf gibi teferruatlara takılmak yerine, hani hangi damara ne stenti koymak daha piyasa açısından elverişli, daha para getiren bir işi olduğu için buralara fazla dokunulmuyor. Göğüs hastalıkları hala para etmediği için biz böyle bir duyarlılığı takip etmeye, sürdürmeye çalışıyoruz.
Tıp dediğimiz zaman, hekimler dediğimiz zaman sanki böyle tarih ötesi, tarih üstü, insanlar ötesi bir kavramdan bahsediyoruz. Yani hani dönemlere göre değişmiş olması, hani farklı dönemlerde farklı güç ilişkileriyle biçimlenmiş olmasını falan aklımıza getirmiyoruz. Bu senin deminden beri bahsettiğin şey aslında çok düşündüğümüz, çok algıladığımız bir şey değil. Hani böyle öyle bir statüsü var ki tıbbın, hakimliğin kafamızda böyle hani güçler üstünde ve bunu çoğumuz da çok rahat, meşru bir şekilde hissediyoruz. Ve bunun yarattığı tahakkümün hiç farkında değiliz. En büyük sorunlardan bir tanesi de bu sanırım, değil mi?
Şüphesiz ama anlıyorum ki Gramsci'nin sözlerini söylersek hegemonyamızı çok iyi kurmuşuz. O yüzden sorgulanamazlığımızı tanımlamışız. Bu bir tabii aslında içselleştirilmiş hegemonya, bir parçanız olduğunu düşündürüyor. Ama hiçbir şey siyaset üstü değil, ideolojiler üstü değil. Her şey hayatın içerisinde siyaset ve ideolojiyle belirleniyor. Tabii tıp niye böyle? Kent devletlerine düşünürsek tarihin ilk döndüğü bereketli hilal kapsamındaki kentlerden düşünürsek hekimlik hep zikkuratlarda oluşan bir süreç. Yani egemen sınıfın açısından çok değerli, ötekine, toplumun ötekilerine bırakılabilecek bir mevzu değil. O yüzden hep zikkuratlara alınmış. Sonra Avrupa'daki cadı kazanlarının kurulmasını ve aslında toplumda ücretsiz sağlık hizmeti sunan kadınların kilise, devlet ve hekimleri aracılığıyla yakılmasını düşündüğümüz zaman tıp, egemen tıp algısı bir kere daha orada devletten, dinden, daha sonra da sermayeden yana olacaktı. Bu tabii tıbba bu ideolojik hegemonyasını ve egemenlerin sorgulanmazlığını başarabildiği ölçüde statüde getirdi. Bunun modern dönemdeki kanaatimce meşruiyet noktası tekrar Kartezyen felsefe. Yani akıl öteki üzerinde kontrol edilebilmesini sağlayan bir güç. Daha açık söylemek gerekirse deliliğin kapatılabilmesi, deliliğin bir öteki olarak, bir patoloji olarak kodlanabilmesi ve delinin kim olduğuna karar verebilecek olan otoritenin meşruiyetini sorgulanabilmesi Kartezyen felsefesinden mümkün değil. Çünkü akıl asıl olan, aklın ötesinde hiçbir şey yok. Akıl yoldan çıkar, bir tür delirme haline olursa akıl tarafından tekrar yola getirilebilme, eğer getirilemiyorsa da kapatılabilme mekanlarına sokulabilmesi akla, akılın da temsiliyeti olarak tıbba sorgulanmaz bir meşruiyet tanımladı. Bu modern dönemin en büyük güç dayanaklarından biriydi. Şüphesiz bu kapitalizmden moderniteyle birlikte bağımsız değildi. Viktoryen bakış açısıyla söylersek her şey ölçülü olmalıydı. Yani aklın da bir sınırı olmalıydı. Delilik gibi uçlara savrulmamalıydı. Islah edilen bir projeydi. Beden de aynı şekilde rejimlerle ıslah edilen bir projeliydi. Çünkü her şey verimli olmak zorundaydı. Her şey rasyonel akla, yani bir çıkara, bir faydaya tabi olmalıydı. Faydasız şeyler olmamalıydı. Şu an yaptığımız şey çok faydasız, değil mi? Modanın kenarında, hani hışıltıların arasında, rüzgarların arasında ne size ne bana hani fayda sağlamayacak, para getirmeyecek bir şeylerle uğraşıyoruz. Rasyonel akıl açısından bakarsak son derece delice bir hal. Bu kabul edilebilir bir şey değil rasyonel akıl açısından. Hani pek çok hekim açısından baktığınız zaman niye bunları konuşuyorsunuz? Yani kendi kendimizin otoritesine neden eleştirel yapalım ki? Bilakis bunun ne kadar babacan, ne kadar insanlık için olduğunu, ne kadar hastalarımız için olduğunu anlatarak ideolojik hegemonyamızı güçlendirmek daha rasyonel bir şey. İşte bu rasyonelite aslında sorgulanmazlığı, tıbbın sorgulanmazlığını getirdi. Bunun da meşruiyetini kanaatimce ben ancak sosyal bilimlerde sevgili dostumuz, yani Ferda'yı anarak söyleyelim, Ferda'nın bu delilik üzerine akılın neler yaptığını anlattığı zaman anladım, idrak ettim, idrak yollarımı açtı. Bu yüzden hani çok teşekkür ederim hanıma bu vesileyle.
Ferda Keskin.
Evet Ferda Keskin'in kulaklarını çınlatalım.
Evet, ona buradan bir selam gönderelim. Bu güzel sohbete kısa bir müzik arası verelim diyoruz ve madem Nubar Terziyan'dan bahsettik, madem babacan doktorlar devri dedik, Yeşilçam'a gidelim. Yeşilçam film müziklerinden bir parça dinleyelim diye düşündük. Aşkın Kanunu Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Evet, programın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Doçent doktor, tıp doktoru Osman Elbek'le olan sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk bölümünde hasta yanı hekimliğinden bahsettik ve hastane modelinden bahsettik. Şimdi de bu 2010'lardan itibaren olan sağlıktaki dönüşümün son noktası diye Osman'ın tabir ettiği şehir hastaneleri üzerine konuşacağız. Şehir hastanelerinin bu konuştuğumuz hastane modeline göre farkı getirdiği değişiklikler neler?
Yeni bir model var. Aslında bu yeni modelin Türkiye'deki tarihsel kökünü ben 12 Eylül 1980'e dayandırıyorum. 12 Eylül 1980'de ve sonrasında Turgut Özal'ın neoliberal politikaları hayatımızda neyi değiştirdi? Öyle düşünebilirsek belki bu yeni gelen tıp modelini daha iyi tartışabiliriz. Benim hayatımda hatırladığım 12 Eylül 1980 sonrası sürecin en önemli belirteçlerinden biri Bakkal Ahmet amcaların her geçen gün silinmesi ve sonunda ortadan kaldırılarak 5 yıldızlı süpermarketlere dönüşümüz. Aslında bunun bir modeli şehir hastaneleri. Bakkal Ahmet amcaları bu hastane tipi hekimler olarak tarifleyebiliriz. Hani hatırlarsanız eskiden iyi kötü herkesin daha fazla bildiği, tanıdığı bir hekimle teması vardı. O bakkal biraz bize Nubar Terziyan'dı. Biraz hastane modelinde bizden tümüyle kopmamış hekimdi. İyi kötü bizi tanırdı. En azından ailemizi tanırdı. Çok büyük kentlerde olmayan daha taşra açısından ise hemen hemen o alanın tek bir hekimi vardı zaten sıklıkla gidip gelinen. O hekim kendi üretim araçlarına sahipti ama bir taraftan da hastaneye bağımlıydı. Artık hastanenin metotlarına, hastanenin altyapısına ihtiyacı olan ve hastaneyle otoritesini birlikte paylaştıran bir hekimlik modeliydi ki biz bunu hastane modeli olarak ön planda tartıştık. Şimdi bugün bir işte 5 yıldızlı, 5 harfli süpermarketlere gittiğimizde süpermarkette örneğin tulum peyniri satan kişinin bizi tanıması diye bir şey söz konusu olabilir mi? O süpermarketteki görevlinin tek amacı o tulum peynirini olmadığı yan tarafındaki Ezine peynirini bize satmak olmalı. Görev tanımı o çünkü. O tulum peynirini satacak olan kişi oranın patronu falan da değil. Aslında o patronu biz hiç görmüyoruz. Oranın sadece basit bir işçisi. Çoğu zaman özlük hakları çok iyi tanımlanmayan, grev hakkı hiç olmayan, özlük haklarının dışında kendi iç barışını da çok iyi sağlayamamış. Çünkü her an ayağa kayabilir ve bir başkası onun yerine gelebilir. Öteki çalışma arkadaşından her zaman daha iyi ve daha fazla peynir satmak zorunda olan bir kişi.
Hatta taşeron çok büyük ihtimalle.
Çoğu tabii taşeron özellikle marketteki sınıfsal hiyerarşiye göre bazı asli eleman olmakla birlikte çoğunun taşeron olduğunu haklısınız biliyoruz. Bu modeli aslında sağlık sistemine de aynı şekilde uyarlayabilirsiniz. Bunun sonunda şehir hastanelerindeki karşımıza çıkan sağlık çalışanı o hastanenin patronu falan değil. Üretim araçlarına zinhar sahip değil. O bir stetoskopla artık çalışan bir hekim değil. Hekimliğinin dışında tümüyle hastanesine bağımlı. Hastanenin içerisindeki laboratuvarlar, hastanenin içerisindeki görüntüleme metodları hekimlik pratiğinin önüne geçmiş kişi. Zaten dikkat ederseniz tam da bu dönemde müthiş bir teknoloji seviciliği tanımlanmış durumda. Sanki teknoloji tüm sorunlarımızı çözen bir sihirli güç olarak tanımlanmış. Akıllı makineler, tomografiler, MR'lar, hani bu dünyada dikili ağacı olmayıp ama pek çok tomografisi ve MR'ı olan kişiler tanıyoruz. Hani hastalığın, daha doğrusu sağlığın ölçütünün kaç tane tomografi çektirmenizle ilişkili olduğunu zanneden pek çok hastam olduğunu biliyorum. Tam da buralarda artık bir başka metot, bu teknolojiyle birleşen bir hekimlik metodu var. Tulum peynirini satmaya çalışan, hani oradaki market çalışanı gibi o tomografiyi size ikna etme yoluyla satmaya çalışan bir sağlık çalışanı profili var. Çünkü kendi geçimi de ona bağlı. Biliyorsunuz marketlerin çoğunda kota sistemi var. Ne kadar fazla satabilirseniz o ayki geliriniz o kadar fazla olur. Ayın personeli seçilebilirsiniz. Hani patronun en gözde çalışanlarından biri olabilirsiniz. Hani patron demeyelim ama hastane müdürünün diyelim veya bir market müdürünün en gözde çalışanı olabilirsiniz. Aynı şekilde özellikle özel sağlık sektöründe bugün itibariyle hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sabit bir maaşı yok. Ne kadar fazla hasta bakabilirlerse, ne kadar fazla tetkik yapabilirlerse o kadar fazla kazanabiliyorlar. Aynı tulum peynirini satmaya çalışan çalışanlar gibi.
Osman, burada aslında çok hani çok çok önemli ve hiçbirimizin neredeyse bilmediği bir şeyden bahsediyorsun. Burayı birazcık daha açabilir misin? Yani biz bir özel hastaneye gittiğimizde orada karşılaştığımız doktorların maaşı yok mu?
Özel sektör açısından çok büyük bir kısmının evet yok. Sabit bir maaşla çalışılmıyor. Özel sektör sıklıkla Türkiye'de hani ben hastane altyapısını sunuyorum. Gelin birlikte çalışalım. Siz kazandığınız zaman ben de kazanırım bakış açısıyla gidiyor. Ama bu sadece özel sağlık sektörünü ilgilendiren bir şey değil. Çünkü yıllar önce ortaya konulan performans sistemi kamuyu da benzer bir şekilde dönüşümüne tabi etti. Yani kamudaki hekimlerin de temel ücretleri çok düşük. Temel ücretlerle geçinebilme şansları yok. Kamudaki yani o devlet hastanesindeki doktorlar ve tüm sağlık çalışanları hem özellikle doktorlar ancak tetkiklerden belirli bir performans puanına tabi olabilirlerse veya günlük baktıkları hasta sayısını azami arttırabilirlerse ek ödeme, maaşın dışında ek ödeme alarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Sistem çok tipik bir Fordist model gibi azami düzeyde daha çok hasta bakmak ve daha çok tetkik istemeye evrilmiş durumda. Bu yüzden de zaten şöyle bir örnek verebilirim. Hani Fransa'da birkaç ay önceydi bir hekim günde 100 tane hastasına bakması nedeniyle Fransız Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturmaya tabi tutuldu. Çünkü dedi ki bir hekim günde 100 tane hastaya bakabilmesi mümkün değildir. Bu hekimlik pratiğine de etosuna da aykırıdır. Muhtemelen yolsuzluk yapıyorsun dedi. Birkaç yıl önce hatırlarsanız günde 156 tane bakan kulak burun boğaz hekimine Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin en iyi hekim ödülünü verdi. Hani bakış açısı neyi önemsediğinizde önemli. O yüzden Türkiye'nin sağlık sektörü uzunca bir süredir 2003'ü tarihleyebilir sağlıkta dönüşümle birlikte niceliği arttırmaya, daha fazla hasta bakımı ve daha fazla tetkik yapımı ve daha fazla reçete yazımını arttırmaya yönelik bir politika tercihindeydi.
2003'ten itibaren hani böyle bir dönüşüm, sağlıkta yeni dönüşüm, yeni bir formdan bahsediyoruz ve bu daha fazla hastane, daha fazla işte röntgen cihazı, teknik aletler, rakamlarla böyle evet, kendini ispat eden bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Şehir hastanelerinin bu sistemdeki yeri, konumu ne?
Evet, kapitalizmin ana kuralı, daha doğrusu neoliberal artık süreci evrilmiş kapitalist kar maksimizasyonunun son noktası. Daha fazlanın daha da fazlalaştırılması. Bunu neye benzetebiliriz? Hani eskiden bu ülkede de turizm sektörü canlanmıştı. İyi kötü çadırlara gidiyorduk. Çadırlı tatiller yapıyorduk. Hani 80 sonrası artan turizm süreçlerinde.
Devlet kampları vardı. Devlet işletmelerinin kampları vardı mesela. Emekli sandığına giderdik biz.
Kesinlikle. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Annem öğretmendir. Öğretmen evlerinde öğretmen evlerinin lojman haline dönüştürülmüş. Ben sıraların üstünde çok yattığımı hatırlıyorum. Ama yetmez. Yani turizm sektörünün bu değişen yapısı kapitalizmin yeterince kar elde etmesi için yeterli gelmez. Nereye doğru evrildi? Antalya Belek desem yeterli olabilir herhalde. 5 yıldızlı tatil köyleri, her şeyin dahil olduğu. Hani bir hafta gittiğiniz zaman içerisinde olabildiğince yiyebileceğiniz, hatta yemeden tabağa alabileceğiniz, üst üste istifleyeceğiniz, gözünüzün doyacağı ama onların hemen hemen hiçbirinin midenize ulaşmayacağı bir tatil algısı. Sonra bir tane havuz yetmez, 3 havuzun olması ama hani belki de hiçbirine girmeyecektiniz. Her şeyin daha fazla olduğu, önemli olan o 5 yıldızlı tatil köyüne gidebilmenin yarattığı has, arzu ve o statü. İşte şehir hastaneleri, 5 yıldızlı tatil köyleri, her şeyin dahil olduğu bir sistem. Bunun hani süpermarket yerine nereye de evrildik dersek alışveriş merkezi. Nubar Terziyanlardan hani bakkalların süpermarketlere dönmesi şehir hastaneleriyle birlikte artık bir alışveriş merkezi. Hani oraya gittiğiniz zaman tepeden tırnağa her şey vardır ya alışveriş merkezlerinde, öyledir şehir hastanelerinde. Hani göz bozukluğu için gidersiniz ama yanınızdaki mantarı da halledileceğiniz bir şeydir. Hani komple check-up. Hani ben bir geldim buraya, bir baştan aşağı beni bir kontrol edin. Sağlıklı mıyım, neyim? Bir baştan aşağı inceleyin. Halbuki tıpta böyle bir şey yok. Yani bir insanın tırnak içerisinde normal olduğunu söylemek zor demiyorum, imkansızdır. Bilemeyiz. Ama sonuç itibariyle toplumun içerisine, yurttaşın içerisine sağlıklı mıyım sorgusu düşer ise devamlı bir kontrol ve devamlı bir inceleme hali olur. O yüzden ne yazık ki devamlı D vitaminimize baktırıyoruz, folatlarımıza baktırıyoruz. Niye bilmem ama devamlı tiroid hormonlarımıza baktırıp duruyoruz. Herkesin elinde bir tiroid hormon sonucuyla tek tek dolaşıyor. Birazcık daha eğer endişeliyseniz mutlak bir akciğer grafisi ve arkasına bir tomografi inceleniyor. Bunların hepsinin sonucu aslında bir gözetim uygarlığının sonucunda şekillenen bu neoliberal 5 yıldızlı ultra her şey dahil tatil köylerinde hani ihtiyacımızın olmadığı halde her şeyin sunulduğu ama dikkatinizi çekerim aynı zamanda mutlu olduğumuz rızayı da üreten bir sistem. Şimdi şehir hastaneleri böyle. Biz aynı alışveriş merkezlerinde olduğu gibi o şehir hastanelerinde ne bekliyoruz? Kampanyalar bekliyoruz. Hani yarın şöyle bir şeyleri duymak çok kolay. Bir katarak ameliyatı olana kolestektomi bedava. Neden işte? Hani iki muayeneyi yapana üçüncüsü bedava tarzında bir model bu artık. Bu modelin tek amacı daha fazla kar elde edebilmek için sağlık hizmetinin daha fazla arttırılması. En karlı kimdir dersem, eğer sağlam insana hastalık korkusu sokarsanız ve onu hep takip ederseniz garanti paradır. Çünkü hiç hasta değildir zaten. Ölme şansı da yoktur. Ama size devamlı bir abonelik türevi para kazandıracaktır. Şehir hastaneleri bu anlamıyla bir check-up merkezlerine dönüşecektir yakında.
Ya burada şöyle geldi hemen aklıma. Ya hastane modelinde hastalığın icadından bahsediyoruz. Yani böyle kötü, normal olmayan, kapatılması gereken bir şey olarak hastalık icat ediliyor modern kapitalistleşme sürecinde. Evet. Şimdi bu neoliberal dönemde de sağlığı icat ediyoruz.
Tabii kesinlikle. Ben geçmişten de örnek verebilirim. Örneğin antik çağda insanlar, hani o ilkel dediğimiz o insanlar, vücudun içine bir şey kaçtığı zaman hasta olduklarına inanırlarmış. O içinden kaçan şeyi de çıkarabilmesi için kafayı delerlermiş. Bizim trepanasyon dediğimiz şey. Kafatasına bir delik açarlarmış. O içeriye kaçan şey dışarıya çıksın. Böylece kişi sağlıklı haline, eski haline dönsün. Yani içine bir şey kaçmadığı sürece beden sağlıklıydı. Şimdi hatırlayın, kanser yapacak genler var. Kötü huylu kolesterol var. İyi huylusu da var ama kötü huylusu da var. O yüzden devamlı beden böyle bir hastalık üretebilecek bir merkez halinde tanımlandı. Eskiden içine bir şey katmadığı sürece sağlam olan beden şimdi o kadar sağlam değil. Her an kanser üretebilir, her an hastalık üretebilir. O zaman ne yapmak lazım? Bu bedeni devamlı gözetlemek, devamlı kontrol altına almak lazım. Ne iyi ki ilerlemiş teknolojilerimiz var. Vücudunuzun her bir tarafındaki deliklere uygun bir cihazımız var. İçine yerleştirip içine bakabiliriz. İçine bakabilmek çok değerli hale geldi.
Ve bu konuda da, bu teknolojileri kullanma konusunda da Avrupa'da birinciyiz galiba, değil mi? Mesela MR makineleri.
Evet, bu konuda çok iyi bir verimli halde çalıştığımızı söyleyebilirim, verimli tırnak içerisine alırsam. Bir yanlış anlamayı düzelteyim. Avrupa'daki en fazla tomografi ve MR cihazları bizde değil. Sıklıkla öyle kullanılır, öyle değil. Ama Avrupa'da en fazla MR çekiminde, manyetik rezonans çekiminde birinci, tomografi, bilgisayarlı tomografi çekiminde ikinci sıradayız. Yani yeteri kadar fazla cihazımız olmadığı halde cihazları bir tür fotokopi makinesi gibi kullanıp çok hızla çekebilme, sineğin kanadından yağ çıkarabilmekte maharet üstümüze yok. Tabii Avrupalı bu kadar yapmıyor. Diyor ki çünkü bu makine fazla çalışır. Peki makine, ama bunu okuyabilecek insan makine değil ki. Çok fazla okursa hata yapar. Bazı şeyleri görmez. Bazı şeyleri de fazla abartır. Bu yüzden hekimin, örneğin bir radyoloğun okuyabilme sınır kapasitesi vardır diyor. Makul bir insan olarak. Ama bu coğrafyada makuliyet aramak diye bir şey yok. Aynı fotokopi makinesi gibi ne yazık ki radyolog meslektaşlarım da çok fazla rapor etmeye zorlanmış durumdalar. Çünkü onların da temel maaşı, temel ücretleri ne kadar fazla rapor okurlarsa o kadar fazla anlamına geliyor. O yüzden onlar da Avrupa'daki meslektaşlarla kıyaslanamayacak ölçüde çok fazla rapor etmek zorundalar. Burada küreselleşmenin bir istihdam alanı açısından olumsuz tarafını da görüyoruz. Örneğin Amerika'da çekilen radyolojik görüntüleri Amerika geceye girerken internet üzerinden Hindistan'a gönderiliyor. Hindistan bu arada güne yeni başlamış oluyor. Hindistan'daki radyologlar Amerika'da çekilmiş filmleri okuyor. Çünkü Amerika'daki radyologlara göre çok daha ucuza çalışıyorlar. Hindistan gün boyu filmleri radyologlar okuyor. Hindistan geceye dönerken internetten raporlar gidiyor. Amerika orada sabaha başlıyor. Sabahleyin hekim odasına gittiği zaman Hintli bir hekim radyolog tarafından okunmuş tomografi sonucunu 24 saat içerisinde olabiliyor. 7-24 çalışabilmenin, çalıştırabilmenin olanağını küreselleşme sunuyor.
Global kapitalizmin muazzam akışları diyoruz.
Aynen öyle.
Evet, bu peki bu şehir hastanelerindeki işleyiş nasıl oluyor? Çünkü çok büyükler ya. Yani
evet.
Hani alan çok büyük, çok kalabalık. Yani bir yerden bir yere nasıl gidiliyor, nasıl oluyor? Bölümler arası ilişkiler nasıl oluyor?
Çok büyük bir sorun bu. Bu sorunu teknoloji çözüyor. Ben biliyorum ki kimi şehir hastaneleri için özellikle bu telefon merkezlerinin özel aplikasyon çıkardığını ve şehir hastanesi içerisinde bir navigasyon uygulaması ürettiğini biliyoruz. Nasıl bir kentte bilmediğiniz bir mahalleye girmek için ne yapıyoruz? Adını yazıyorsunuz. Akıllı telefonunuz hızla oraya gidebilecek en doğru yolu gösteriyor. Hani iddia odur ki en sıklıkla hani ücretli otoyollardan geçirdiklerine dair de bir iddia var bu uygulama aplikasyonlarının. Şehir hastanesinde öyle. Örneğin göğüs hastalıklarına gideceksiniz. Aplikasyonu yazıyorsunuz. Göğüs hastalıkları polikliniği diye. Şehir hastanesinin içerisindeki en kısa yolu navigasyon çiziyor. Artık siz ona güvenebilirsiniz. Elbette diğer uygulamalar olduğu gibi en ücretli yollardan götürecek. Bu da oranın tabii ki küçük bir hediyesi olacak. Bu büyüklük algısı, her bir şeyin azametli olabilme algısı sadece şehir hastanelerinde değil biliyorsunuz. İşte İstanbul Havalimanı'nın 90 metrelik kulesiyle övünüyoruz. Çamlıca Camii'nin orada gözetleyen, hepimizi gözetleyen o minarelerinin uzunluğuyla övünüyoruz. Hep rakamsal işleyiş övünüyoruz. Çünkü içerik boşaldı. Niteliksel kayma olduğu zaman bu niceliksel azametli haller oluyor. Bunun da en büyük problemi tabii ki orayı bulabilmek. Hele bir de hastaysanız. Hatırlayın televizyonlara da büyük bir olumlu hal olarak yansıdı. Şehir hastanelerinde hastane koridorlarında hastalar bir yerden bir yere golf arabalarıyla götürülüyor. Hani ne güzel bir hizmet olarak tarifleniyor ama soru şöyle. Ya bir hastanenin içinde golf arabasının ne işi vardır? Hani niye bu kadar büyük? Ama bu hastalarımıza sağlık sunulan büyük bir hizmet olarak tariflendi. Başka da şansları yoktu. Gerçekten hastalar yürüyemiyorlardı. Bunun için de navigasyon uygulamasını kullanabilen navigasyonla olmadı. Ne yazık ki golf arabalarına mahkumlar. Buradaki problem sağlık çalışanları açısından. Örneğin yapılan bir çalışma var Türkiye'de. Bir şehir hastanesinde bir gece nöbet tutan hekim 20 bin adım atıyor. Bir nöbette.
Burada da şey gibi bir çözüm olabilir. Paten kayabilirler mesela.
Ama paten para yani. Pateni şimdi hekime vermek bir o işletmenin bir gideri olarak oluyor. Yürüsünler. Hem bir günde 10 binden fazla adım atmak gibi bir hani sağlık sorunlarını iyileştiren bir durum yok mu? Böylece yürüyebiliyorlar. Ama 20 bin adım atan bir sağlık çalışanının gittiği yerde hastaya bakma takati kalır mı diye sorarsanız yanıtı benden daha iyi bildiğinizi düşünüyorum. İki daha büyük bir sorun var. Diyelim ki polikliniktesiniz. Önünüzde 15 dakikada bir hasta alıyorsunuz. Ve öteki kuleden biliyorsunuz şehir hastanelerinin çoğu kule yapımında. Size uzak bir kuleden hastanızı konsülte etmeniz isteniyor. Yani onu görmeniz. Yatan bir hasta gelebilecek durumda değil. Örneğin ayağı kırık. Nasıl gideceksiniz? Oraya gidiş giriş yarım saat. Peki ama yarım saatte siz en azından 2-3 hasta daha görmek zorundasınız şehir hastanesinde. O polikliniği terk edip gitmeniz mümkün değil. Ama bu ülkede ve bu dünyada neoliberal kapitalizmin her şeyin bir çaresini de aynı zamanda öğretiyor. İnternet var. Gitmek zorunda değilsiniz. Online olarak tırnak içerisinde o hastayı görüp sonucunu bağlayabilirsiniz. Ama görmediğiniz bir hastaya nasıl bir sağlık hizmeti sunacaksınız? Hem hastanın sağlığını daha iyi koruyabilmek, hem de daha önemlisi kendinizin davalar yoluyla bir problem yaşamamanız için bu sefer göremediğiniz, muayene edemediğiniz hastadan gereksiz yere daha çok tetkik istemeye başlıyorsunuz. Bu da iyi bir şey. Çünkü o şehir hastanesinin özel bir sağlık sektörü tarafından Avrupa'nın en büyük yatırımı yapılarak çok büyük bir laboratuvarı kurulmuş durumda. O laboratuvar çalışmazsa nasıl kar edecek? Böylece mekan size bir silah zoruyla değil, mekanın yarattığı olanak veya olanaksızlıklar yüzünden daha fazla tetkik yapmanıza neden oluyor. Tabii en büyük trajik noktada şu sorunun yanıtını vermek lazım. Bir gece nöbettesiniz, o kulelerin birinde bir nöbetçi hekimsiniz, öteki kulenin birinden hastanın nefesi duruyor. Gidişiniz iyi ihtimalle koşarak 15 dakika ama biz biliyoruz ki beyin oksijensiz 3 dakikadan sonra ölüyor. Nasıl koşacaksınız? Büyüklüğün ne yazık ki böyle bir bedeli var.
Şehir hastaneleriyle ilgili çok tartışma var. Sen de bahsettin bir sürü, hani senin söylediğin nokta var ama bir de finansal açıdan da çok fazla zaten tartışma var. Ama peki meşru tarafı da yok mu? Yani hani hakikaten bu böyle bir yeni modelin iyi tarafları da yok mu? Belki bunu da konuşmamız gerekiyor.
Şüphesiz yani bizim yanıldığımız veya sıklıkla eleştirel muhalif kanadın yanıldığı en önemli noktalardan biri. Sanki yapılan her şey çok olumsuz ve hiç iyi bir yönü yok. Halkın bunların altında inim inim inliyor ama bir türlü çıkış yolu bulamıyor. Böyle paradigma hani bir insana baktığı yeri itibariyle hani sanki akılsız, kendi başına iş bulamıyor gibi görmesi nedeniyle sorunlu. İkincisi hayatın gerçeklerini de böyle tariflemiyor. Bu anlattığım her şeyin doğru olduğunu kişisel olarak bilirim ama aynı zamanda tabii ki her yeni model gibi dünün bir takım sorunlarına da yanıt veren kendi içinde çözümler barındırıyor. Örnek bu sistemlerin şehir hastaneleri dahil olmak üzere örneğin elektronik kayıtların çok iyi bir arşivinin olması. Hani hatırlayın eski o bakkal tipi hastaneye gittiğiniz zaman hani sizi bir arşive gönderirlerdi. Arşive zor güç bela yerini bulurdunuz ve bir dosyanızı bulabilmek bir işkenceydi. Sıklıkla da kaybolurdu. Arşiv görevlisi sizi arardı ya bulamıyoruz. Hani düşünsenize bir kronik hastalığınız var. 2-3 yıldır takiptesiniz. Her türlü sonucunuz o dosyanın içerisinde. Ve bir gün diyorlar ki size kayboldu dosya. Veya şu cümleleri çok duyduk. Su bastı geçen gün dosya suda gitti. Şimdi bu bir hekimlik pratiği açısından, bir hastanın hakkı açısından kabul edilebilir bir şey değil. Halbuki şimdiki sistemde giriyorsunuz, hekiminizin odasında muayeneye kalktığınız zaman, hekim örneğin bugünkü muayenemde de söyledim. Dedim ki sizin dediğiniz akciğer kanseriymiş, dayınız kemik kanseriymiş, doğru mu diyorum. Hastanın yakını dedi, nereden biliyorsunuz biz söylemedik ki. Ama o defterlere, kayıtlara internet ortamında işlenmiş ve ben bir başka hekimin kaydını görebiliyorum. Bu tabii ki bir kronik hastanın takibi açısından inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Hem hastaya hem hekime. Bu şehir hastanelerindeki internet bazlı model için, elektronik bazlı model için çok olumlu hallerden biri. İkinci olumlu söyleyeceğimiz nokta takiple ilgili. Yani hastaların takiplerinde olumsuz noktalarını biraz önce hekimlik etusunda bahsettim. Ama sadece bu kadar değil takip sistemi. Örneğin ben sağlık çalışanı olarak biliyorum ki eski bir hastanede bir önlüğünüzü yıkatmak, o önlüğün kaybolmadan tekrar size geri gelmesi hakikaten bayağı zor işlerdi. Hadi önlüğü boş verin. Düşünün bir hastasınız, bir kan veriyorsunuz vücudunuzdan. Kanın sonucu da 1 saat sonra, 1,5 saat sonra çıkacak. 1,5 saat sonra gittiğinizde hani şöyle bir cümleyle karşılaşmak mümkündür. Kayboldu veya tüp kırıldı, yanlış tüpü aldık, tüp gelmedi gibi. Hadi kanı da boş verin. Bazen ameliyat spesmenleri, ameliyatla bir organınız alıyor. Yanlışlıkla çöpe atılması veya imhası gibi hasta hakkı açısından kabul edilemez sorunlar vardı. Bunların hepsini bu elektronik ortam ve şehir hastanelerin altyapısı çözebiliyor aslında. Nasıl? Ben artık örneğin önlüğümü çok daha rahat güvenle yıkatabiliyorum. Çünkü önlüğün içerisinde küçük bir çip var. Kime ait olduğunu tanımlıyor. Kaç günde bir yıkandığını tanımlıyor. Çok hızla benim istemem dışında hatta eğer program kurulursa bir akıllı programla uygulamayla hekimlerin, sağlık çalışanlarının kıyafetleri onlar istemeden şu kadar günde yıkanabilir ve yine o çiplerle birlikte onların odalarına hiç onlar talep etmeden de ulaşabilmesi mümkün. Hakeza borular sistemiyle herhangi birinin götürmesine gerek kalmadan veya eski hastanelerde hatırladığınız gibi sağlık çalışanları yeterli olmadığı için hasta yakınları hastalarının materyallerini götürür getirirlerdi. Şimdi borular aracılığıyla hızla istediğiniz yere yönlendirebilmek mümkün. Bunlar reddedilemeyecek ve çok olumlu haller. Bunun daha ötesi var. Biz aslında altyapılar sayesinde hastalar evdeyken gerçekten onların hayati sorunlarını takip edebilme şansına sahibiz. Kan şekerlerini, hatta EKG kayıtlarını, hatta kalp ritimlerinde sorunları varken onları doğrudan elektrikli telefon sistemleri üzerinden tedavi edebilme seçeneklerimiz var. O yüzden hani teknolojiyi fetişleştirmek veya teknoloji dışı hale getirmek, düşmanı haline getirmek doğru değil. Aslında bu yeni gelişmelerin hepsini hangi amaç için kullandığınız önemli. Önemli olan hastanın sağlığı, hastanın hakkı ve sağlık çalışanlarının nitelikli bir ortamda, hak ettikleri ortamlarda ve özlük haklarında çalışması mıdır? Yoksa siz bu teknolojik gelişmeleri, bu hayatın getirdiği yeni donanımları sadece sermayenin kar maksimizasyonu için mi kullanıyorsunuz? Temel ayrım bu. Tartışmayı bu eksende yapmak lazım. Şehir hastaneleri ağırlıkla kar maksimizasyonu için kullanmakta ama bu arada yurttaşa da olanaklar sağlamakta. Örneğin eskiden ameliyata giren hastanızın ne zaman ameliyata girdiğini bilmezdiniz, ne zaman çıktığını bilmezdiniz. Şimdi bir şehir hastanesinde akıllı tabela hastanın ne zaman servisten indiğini, ameliyatın hangi aşamasında olduğunu ve ne zaman çıktığını bildiriyor. Bunlar hastaların ve hasta yakınlarının temel hakları. Ama bu görselliğin altında koca bir kar maksimizasyonunun yattığını unutmamak gerekiyor.
Bir de sanırım şöyle bir durum da var bu sistemin sorunlarından bir tanesi. Yani doktor artık sadece böyle tomografiye bakan, oradan bir şeyler söyleyen bir mekanik araca indirgeniyor. Yani dediğin gibi yani ailesiyle ilişkisi, sosyal olarak varoluş biçimi falan bunları sorgulayacak, bununla ilgili sohbet edecek bir zaman yok. Bütün bunları belki biraz araştıracak hani Doktor House dizisinde olduğu gibi o House ne yapıyordu? Eve gidiyordu. Hastaların evine gidip dedektiflik yapıyordu. Oradaki küçük detaylar o hastalıkla ilgili çok şey söylüyordu. Hani bütün bunları yapabileceğimiz şeyleri, mecraları, ilişki biçimlerini ortadan kaldırıp tamamen teknik bir şeye dönüştürüyoruz doktorluğu.
Tümüyle katılıyorum. Çok önemli bir saptama ve aynı zamanda bu yeni hastane modeli ve sağlık modeli aynı Doktor House'daki gibi, yıldız doktorluğu ön plana koyuyor. Yani House'u düşünürseniz samimiyetle bir sosyopat olduğunu söyleyebilirim. Ekibinin zerrece önemsemeyen, ekibini ezen, ekibini kendi egosu karşısında darmadağın eden ve hep mucize peşinde olan, hep o yıldızın son derece entelektüel kapasitesiyle ulaştığı, asla bir ekip çalışmasıyla ulaşmadığı bir modeli önümüze koyuyor.
Bana bu gerçekten star mimarları olduğu gibi hani bunu anlatıyor. Gerçekten Doktor House bir hani mimarlıkta olsa bir star mimar gerçekten.
Çağın ruhu bu. Ne yazık ki Dünya Sağlık Örgütü de önümüzdeki yüzyılın 5 yıldızlı hekimlerin yüzyılı olacağını söylüyor. O yıldız imgesi, o star imgesi bugün itibariyle her bir yana mimarlıktan sağlığa kadar her bir yana sirayet etmiş durumda. Marketlerimiz de yıldızlı, otellerimiz de yıldızlı. Yani bir kere daha görüyoruz ki tıpta, sağlıkta, hayatında hepsi ideolojik, politik bir mesele.
Yıldızlarla dolu bir hayatımız var artık değil mi?
Yıldızlar,
star.
Rakamlar yıldızlara indirgenmiş. Bu ortamda da kaybettiğimiz şey mutluluk oluyor herhalde.
Osman, gerçekten zor şartlarda bir kayıt gerçekleştirdik ama
çok güzel bir ortamda.
Çok güzel bir ortamda olduğunu da mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Bize bahçesini açan sevgili Mustafa Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür.
Gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.
Mutlu günler diliyorum.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
takusu yok yani.
Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini diye.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.